Şizofren, John Katzenbach. 28. ayrım. Peter rahatlamaya çalıştı ama rahatlayamadı. Bir an kendisi de gözlerini kapadığında çıkardığı uyku seslerinden benzer bir kargaşa yayılıp yayılmadığını merak etti. Kendisi ve genç arkadaşı da dahil olmak üzere diğerleri arasındaki farkın kendisinin suçlu, onların ise muhtemelen suçsuz olması olduğunu düşünüyordu. Burnu aniden cinsini tayin edemediği bir tutuşturucunun yoğun şekerli kokusu geldi. İlk içgüdüsü bir şekilde alarmı çaldırmak, hastaları düzene sokmak, kaçınılmaz yangın patlamadan hepsini dışarı çıkarmak oldu. Zihninde aniden yataklarda, duvarlarda, ayaklarının altındaki zeminde yakıt arayan kızıl ve sarı alev dilleri belirdi. Yatakhane sahnesine eninde sonunda kapanacak duman perdelerinin yaratacağı derin, çaresiz havasızlığı hissedebiliyordu. Kapı her geceki gibi kilitliydi. Paniklemiş insanların çığlık attığını, bağırarak yardım istediğini, duvarlara vurduğunu duyabiliyordu. Vücudundaki her kas kasıldı ve aynı hızla gevşedi. Burnundan geçen kokunun, aynı Francis'in, Napolyon'un ve özellikle de sırrın cebelleştikleri gibi bir halüsinasyon olduğunu fark etti. Bazen tüm hayatını kokuların belirlediğini düşünürdü. Babasını takip eden bira ve viski kokuları. Bu ara hangi inşaatta çalışıyorsa, orada yaptığı zor işlerin kurumuş terinin ve tozun kokusuna karışırdı. Babasının üstünde bazen de tamir ettiği ağır makinelerin mazot kokusu olurdu. Kafasını o iri yarı adamın göğsüne gömdüğünde, sonunda ölümüne neden olacak o bir sürü sigaranın bayat kokusu üzerine sinerdi. Annesi ise tam aksine papatya kokardı. Çünkü eve aldığı çamaşır işlerinde kullandığı sert deterjanların kokusuna karşı daima mücadele ederdi. Bazen annesinin sevdiği yoğun kokulu sabunun kokusunun altından bir nefesliğine çamaşır suyunun keskin kokusunu alırdı. Pazarları iyice fırçalanarak yıkanmışken daha iyi bir koku sürerdi. Fakat sabahın erken saatlerinde mutfakta fırının başında bir şeyler pişirdiği için kiliseye giydiği yabanlık giysilerinde ekmeğin doyurucu kokusu ile anında temizliğin kokusu karışırdı. Sanki böylesini Tanrı istiyordu. Kilise ise rahip yamağının beyazlı altınlı giysilerin altındaki kaskatı kıyafetlerle bazen Peter'ı hapşırtan tütsü kokusuydu. Bu kokuları sanki şimdi hastane çevresinde de almış gibi hatırlıyordu. Savaş ona anımsayacağı yepyeni bir koku dünyası armağan etmişti. Bitkilerle sıcağın ağır tropik orman kokusu, çatışmaların dumansız barut ve fosfor kokusu, uzaklardaki napalmin ve dumanın nemli, boğucu kokusu, dolandığı çalının klostrofobik kokusuyla birleşirdi. Çoğu zaman ölüme karışan kan, kusmuk ve dışkı kokularına alışmıştı. İçinden geçtikleri köylerden egzotik yemek kokuları, manevralarla uzak durdukları su basmış tarlalardan tehlikeli bataklık kokuları gelirdi. Ayrıca üstlerde esrarın kesif tanıdık kokusuyla silahları temizlemekte kullanılan sıvıların sert, göz yaşartan kokusu vardı. Tanımadığı, huzursuz etçi kokularla dolu bir yerdi. Döndüğünde yangının her farklı aşamasında çıktığı çeşit çeşit yer ve biçime göre farklı kokuları olduğunu öğrenmişti. Odun ve ahşap yangınlarınınki kimyasal yangınlardan farklıydı. İçi boş beton binaların yangın kokusu da bu ikisinden farklıydı. İlk yoklayan tereddütlü yalazların kokusu yangının kabarıp çiçek gibi açıldığı anlarınkinden değişik, kendi aç geleceğinin denetimini ele geçirmiş bir yangının kokusu ise bambaşkaydı. Bunların hepsi de yangın geriletilip yenildiğinde geride kalan kömürleşmiş kerestenin ve bükülmüş metalin kokusundan farklıydı. Bitip tükenmenin kokusunu da böyle öğrenmişti. Sanki kemikleri ağrıyacak kadar yorulmakta kendine özgü bir koku yayıyordu. Kundakçılık araştırmacılığı okuluna yazılınca ilk öğrendiği şeylerden biri burnunu kullanmak olmuştu. Çünkü yangın çıkarmak için kullanılan benzin kerosenden, onlar da insanların yıkım yaratmak için kullandığı tüm diğer yöntemlerden farklı kokardı. Bazıları derinden, uzak, uçucu bukleler halinde gelirdi. Bazıları ise bariz ve amatör işiydi. binadan arta kalan yıkıntıya adım attığı anda ilgisini talep ederlerdi. Sıra kendi yangınını çıkarmaya gelince kiliseden belki bir kilometre uzaktaki bir benzinciden aldığı normal benzini kullanmıştı. Kendi adına düzenlenmiş bir kredi kartıyla almıştı. Bu yangını kimin çıkardığı konusunda kimsenin aklında şüphe kalsın istemiyordu. İtfaiyeci Peter tımarhane yatakhanesinin yarı karanlığında başını iki yana salladı. Ama tam olarak neye itiraz ettiğini kendisi de bilmiyordu. O gece gözünü kan bürüyen hiddetini kontrol altına almış, yangınların çıkış nedeninin nasıl saklanacağı, nasıl temkinli ve dikkatli olunacağı konusunda öğrendiği her şeyi de bir güzel unutmuştu. O kadar bariz bir iz bırakmıştı ki en çaylak araştırmacı bile Peter'ı bulmakta zorluk çekmezdi. Yangını çıkarmış, sonra neften giyinme odasına doğru yürümüştü. İçeride olabilecek kişileri bağırarak uyarmıştı ama yalnız olduğuna inanıyordu. Yangının arkasında hevesle kımıldanmaya başladığını hissedince durmuş, alevlerin yansıması vurunca aniden canlanarak parlamaya başlamış gibi görünen vitray bir pencereye bakmıştı. Binlerce defa yapmış olduğu gibi istavroz çıkarmış, sonra ön bahçeye çıkarak karanlıkta yangının tam boyuna ulaşarak patlamasını beklemiş, son olarak da yürüyerek annesinin evine dönmüş, ön kapının merdivenlerine oturarak polislerin gelmesini beklemeye başlamıştı. İyi iş çıkardığını biliyordu, en yaman itfaiye ekibi bile alevleri vaktinde söndürmeye başaramayacaktı. Bilmediği, nefret ettiği rahibin içeride olduğuydu. Normal davranışları ve mantık uyarınca olması gereken yerde, yani evindeki yatağında değildi. Ana bürodaki açılır kapanır yatakta yatıyordu. Ağır bir narkotin kolları arasında sızmıştı. Bu ilaç rahibe cemaatten bir hekim tarafından yazılmıştı şüphesiz. Hekim muhtemelen pederin son zamanlarda solgun ve gergin görünmesinden, bazılarındaki kaygı emarelerinden endişelenmişti. Endişelenmeliydi de zaten, çünkü itfaiyeci Peter'ın rahibin yeğenine yaptıklarından haberi olduğunu biliyordu. Cemaatin tüm üyeleri arasında sadece ve sadece Peter'ın bu konuda bir şeyler yapacağının farkındaydı. Bu ayrıntı hep Peter'ı rahatsız etmişti. Rahibin seçebileceği avlar arasında savunmaya geçmeyecek pek çok kişi vardı. Peter rahibi ölüm etrafını çatırdaya çatırdaya sararken yatağından kaldırmayanın, hap yutturanın hastalara verdiği ilacın aynısı olup olmadığını merak ediyordu. Aynı olduğunu tahmin ediyordu. Bu simetrinin pek hoş, neredeyse gülünç denecek biçimde ironik olduğunu düşünüyordu. Peter fısıldayarak, "Ulan oldu," dedi. Sonra konuşma sesinin kimseyi uyandırıp uyandırmadığını görmek için etrafına bakındı, gözlerini kapamaya çalıştı. Uykuya ihtiyacı olduğunu biliyordu ama uykunun kendisini dinlendireceğinden hiç umudu yoktu. Sinirle pufladı, ayaklarını yatağın yan tarafından sarkıttı. Banyoya gitmeyi, bir bardak su almayı düşündü. Elleriyle sanki hatıraları çıkarabilecekmiş gibi yüzünü ovuşturdu. Bunu yaparken aniden gözetlendiğini hissetti, derhal dikleşti. Hemen kendini toparlamış, bakışlarını yatakhanede gezdirmeye başlamıştı. Hastaların çoğu gölgelere bürünmüştü. Pencere sırasının bir köşesinden içeri birazcık ışık sızıyordu. Huzursuz uyuyan insan sıralarını baştan başa araştırdı ama uyanık kimseyi göremedi. Hele kendisine bakan kimse yoktu. Gözetlendiği hissinden kurtulmaya çalıştı ama başaramadı. Bu his sanki tüm duyuları görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma, aniden çığlık çığlığa onu uyarmaya başlamış gibi midesini gerilimli bir enerjiyle dolduruyordu. Kendi kendisine sakin olmasını telkin etti. Çevresindeki herkes gibi paranoyak olmaya başladığını düşünüyordu. Ama kendi kendisini telkin ederken göz ucuyla çok ufak bir hareket yakaladı. Hareketi gördüğü yöne döndü ve tek bir saniyeliğine giriş kapısındaki ufak gözden penceresinden içeri bakmakta olan bir yüz gördü. Gözleri karşılaştı ve yüz yine aniden çekilip gözden kayboldu. Peter sıçrayıp kalktı, soluk karanlıkta hızlı hareket ederek uyumakta olan insanların arasından dolaşarak kapıya ulaştı. Kendi yüzünü kalın cama yapıştırıp koridora baktı. İki yönde de sadece birkaç metrelik bölümler görülebiliyordu. Onlar da bomboş ve kapkaranlıktı. Elini tokmağa koyup çekti, kilitliydi. İçinde koca bir öfke ve hüsran dalgası yükseldi. Dişlerini sıktı. İçinin derinliklerinde bir yerde, kaderinin, istediği şeyin hep erişemeyeceği bir mesafede, kilitli bir kapının ardında bulunması olduğuna inanıyordu. Güçsüz ışık, gölgeli karanlık, kalın cam, sanki el birliği edip Peter'ın içeri bakan yüzün en ufak ayrıntısını bile seçmesini engellemişti. Tek çıkarabildiği kendisine dikilmiş gözlerdeki gaddarlıktı. Tavizsiz ve habis bir bakıştı bu. Peter ilk defa belki de sırrın tüm itiraz ve yalvarmalarında haklı olduğunu düşündü. Kötülük hastaneye davetsizce sızmıştı. Peter bu kötülüğün kendisi hakkındaki her şeyi bildiğinin farkındaydı. Kendi kendine bunu anlamasının kendisine güç kazandırdığını iddia etmeye çalıştı. Ama kendisine yalan söylediğinden şüphelenmekteydi. 15. Ölen olduğunda bitap düşmüştüm. Çok az uyumuştum. Aklımda elektrik gibi bir oraya bir buraya akan çok fazla düşünce vardı. Tek başıma oturup mütevazi bir mola verdim, yere bağdaş kurup sigaramı içtim. Pencerelerden içeri dolan vadinin koyu ve boğucu sıcağını içeriye taşıyan güneş ışınlarının meleği kovaladığını düşünüyordum. Melek, gotik roman yazarlarının uydurduğu yaratıklar gibi gecenin kadrolu çalışanıydı. Öğlen vaktinin alışveriş sesleri, şehirde oraya buraya koşturan insan sesleri, otobüslerde kamyonların mazotlu homurtusu, devreye gezen polis arabalarının uzaklardan gelen sirenleri, gazete dağıtıcısının taşıdığı balyayı bum diye kaldırıma bırakışı, kaldırımda yürürken yüksek sesle konuşan öğrenciler güç birliği ederek onu kaçırıyordu. O da ben de sessiz gece yarısı saatlerinde çok daha savunmasız olduğumu biliyordu. Gece kuşku getirir, karanlık korku tohumları eker. Meleğin güneş kaçar kaçmaz dönmesini bekliyordum. Gün bitiminin getirdiği yalnızlık ve yalıtılmış hissinin semptomlarını geçiren bir hap icat edilmedi daha. Ama o zamana kadar güvendeydim. Ya da mantık çerçevesi dahilinde olabileceğim kadar güvendeydim. Kapıma kaç kilit, kaç sürgü takmış olursam olayım, en kötü korkularım yine de içeri girerdi. Bu gözlemim beni kahkahayla güldürdü. Kalemimden akan metni yeniden gözden geçirerek, çok yüksekten uçmuşum dedim. Aslında ertesi sabah itfaiyeci Peter kahvaltıdan hemen sonra beni kenara çekip fısıldayarak, birini gördüm demişti. Ana girişin gözden penceresinde. İçimizden birini arıyormuş gibiydi. Uyuyamamıştım, yatağımda yatarken birden birinin beni gözetlediğini hissettim. Kafamı kaldırınca onu gördüm. Kim olduğunu anladın mı diye sormuştum. Hiç şansım olmadı. Bir an orada durdu, sonra ben yataktan kalkana kadar gitti. Pencereye gidip dışarı baktım ama kimseyi göremedim. Nöbetçi hemşireyi gördün mü? Onu da göremedim. Neredeydi? Bilmem. Belki tuvalete gitmişti, belki yürüyüşe çıkmıştı, belki üst katta o katın nöbetçi hemşiresiyle konuşuyordu. Oturduğu yerde uyuyakalmıştı. Sen ne düşünüyorsun diye sordum. Sesim gerilmeye başlamıştı. Halüsinasyon gördüğümü düşünmek istiyorum. Burada bol bol görülüyordu ondan. Öyle miydi peki? Peter gülümseyip başını iki yana salladı. Nerede bende o şans? Kimdi sence? Güldü ama neşesizdi, daha anlamadığım bir şaka falan yapmış değildi. Kim olduğunu düşündüğümü zaten biliyorsun Seabird. Durdum. Derin bir nefes alıp içimdeki tüm yankıları bastırdım. Sence neden geldi kapıya? Bizi görmek istedi. Net bir şekilde anımsadıklarım bu kadardı. Nerede olduğumuzu, neler giydiğimizi de hatırlıyordum. Peter Red Sox şapkasını takıp alnından hafifçe geriye itmişti. O sabah yediklerimi hatırlıyordum. New England akça ağaçlarından ziyade bir kimyagerin bileşenlerinden gelen koyu şekerli şuruba bulanmış karton tadında pankekler. Sigaramı dairenin halısız zeminine bastırarak söndürdüm. Dişlerimi tartışmasız ihtiyacım olan yiyecekler yerine hatıralarıma geçirdim. Peter bana bu kadarını anlatmıştı. Diğer her şeyi ben tahmin etmiştim. Onu uykusuzluk ağına dolandıranın aylar önce yaptığı işin suçluluğu olduğuna İncil'e el basarak yemin edemezdim. Yatağında uyanık yatmasının gözlendiği hissine kapıldığında buna tepki verebilmesinin nedenini doğrudan anlatmamıştı. O zamanlar bunu düşünmüş müydüm bilmiyorum. Ama şimdi yıllar sonra o yüzden uyuyamaması gerektiğini anlıyorum. Elbette mantıklı bir çıkarım bu. Çünkü Peter hatıraların dikenli çalılarına takılmıştı. Çok geçmeden bütün öğeler bir araya gelmişti. Onun, Lucy'nin ve benim hikayemizi anlatmak için biraz yüksekten uçmam gerektiğinin farkındaydım. Gerçek kaypak bir şey. Pek de kolay yazılmıyor. Deliler pek beceremez zaten. Yani doğru olduğunu sandığım bir şey yazarsam belki de aslında o yanlıştır. Belki abartıyorumdur. Belki tam da hatırladığım gibi olmamıştır. Ya da hafızam bunca yıldır ilaçların elinde o kadar çok işkence çekmiş, öylesine gerilmiştir ki gerçeği asla kavrayamayacağım. Sanırım sadece şairler deliliği bir çeşit özgürleşme olarak görüp romantikleştiriyorlar. Aslında tam tersi geçerli. Duyduğum hiçbir sesin, hissettiğim hiçbir korkunun, hiçbir yanılsamanın, hiçbir zorlanmanın, bir araya gelerek büyüdüğüm evden sürülüp, sedyeye bağlanmış olarak Weston State Hastanesi'ne getirilen acınası beni yaratan, hiçbir küçük şeyin özgürleşmekle, serbest kalmakla, hatta olumlu bir şekilde kendine özgü olmakla uzaktan yakından alakası yoktu. Western State Hastanesi kendi iç hapishanemizi kurmakla meşgul olurken tutulduğumuz bir yerdi, o kadar. Bunlar Peter için geçerli değildi çünkü o hiçbir zaman bizim kadar delirmemişti. Melek için de geçerli değildi. Ne tuhaftır ki ikisinin arasında köprü de Lucy'ydi. Hala yemekhanenin önüne dikilmiş Lucy'nin gelmesini bekliyordu. Peter derin derin düşünüyor, dün gece olanları ve gördüklerini zihninde tekrar tekrar yaşıyor gibiydi. Kıymetli eşya bulup üstünden zamanın tozlarını dikkatle üfleyen bir arkeolog gibi, o bir elin parmaklarıyla sayılacak anın her parçasını alıyor, ışığa tutup çevirerek inceliyordu. Peter da gözlemlerinde aynı yolu izliyordu. Sanki olayı zihninde doğru açıya çevirebilse, doğru ışınlara tutabilse gerçek anlamını kavrayacaktı. Ben onu seyrederken Peter bana dönüp artık meleğin bizimle birlikte yatakhanede kalmadığını biliyoruz dedi. Yukarıda, diğer yatakhanede olabilir. Nasıl yaptığını daha çözemedim ama başka bir binadan da geliyor olabilir. En azından yatakhane arkadaşlarımızı şüpheden hariç tutabiliriz. Ayrıca bir şey daha biliyoruz. Bizim bir şekilde bütün bu olaylara karıştığımızı biliyor ama bizi yeterince iyi tanımıyor. Bu yüzden de bizi gözetliyor. Koridorda arkamı döndüm. Katatoniklerden biri duvara yaslanmış, gözlerini bizim ötemizdeki tavana dikmişti. Peter'ı dinliyor olabilirdi. İçinin derinliklerinden gelen gizli bir sesi dinliyor olabilirdi. Anlamak imkansızdı. Pijama altı belinden düşmüş, ihtiyar bir bunak yanımızdan geçti. Tıraş edilmemiş çenesine salyasız duruyor, homurdanıyor, sendeliyordu. Pijaması bileklerine dolandığı için yürümekte zorlandığını anlayamamış gibiydi. Birkaç gün önce bizi tehdit etmiş olan dev cüsseli, kambur, zeka özürlü adam da sallana sallana yaşlı adamın arkasından gitti. Ama kısacık bir an bize döndüğünde gözlerinin korkuyla dolu olduğunu gördük. Geçen günkü hiddeti ve saldırganlığı yok olup gitmişti. İlaçları değiştirildi herhalde diye düşündüm. Bizi kimin gözetlediğini nasıl anlayacağız diye sordum. Başımı sağa sola çevirip duruyordum. Dalgın dalgın ilerilere bakan bu yüzlerce adamdan herhangi birinin aslında beni değerlendirip ölçüp tartmakta olduğunu düşündüğümde içime buzdan bir mızrak saplanır gibi oldu. Peter omuz silkti. İşte zorluk da buradan çıkıyor ya, araştırmayı yapan biziz ama melek bizi gözetliyor. Sen gözünü açık tut, bir şey çıkar. 28. ayrımın sonu sayfa 234, devamı 29. ayrımda.